İsa Mesih öğrencileriyle birlikte Getsemani denen bir yere gitti. Öğrencilere, ben gidip orada dua ederken siz burada oturun dedi. Petrus'u ve Zebedi'nin iki oğlunu yanına aldı. Derinden bunalmaya, sıkılmaya başladı. Bunun üzerine onlara, canım ölesiye sıkılıyor dedi. Burada bekleyin ve benimle birlikte uyanık kalın. Biraz ileriye giderek yüzüstü yere kapandı İsa ve duaya koyuldu. Ey babam, eğer olanağı varsa bu kase benden uzaklaştırılsın. Ama benim isteğim değil, senin istemin uygulansın. Öyle okuyoruz değerli dinleyicilerimiz, Matta 26. bölüm 36-39. ayetlerde. Burada Rabbimizin duasına dikkatle bakmamız gerekir. Bardaktan, yani kaseden söz etti. Buradaki bardak mecazi anlamda onun çarmıhını simgeliyordu. Kasenin içindekiler ise dünyanın günahından söz eder. O çarmıh ölümü korkunç bir şeydi. Çarmıh acıları bizim tahmin edemeyeceğimiz kadar korkunçtu. Ama bundan daha ileriye gitmemiz gerekir. Bizim asla anlayamayacağımız bir şey daha vardır burada. Tüm dünyanın günahlarını yüklenmek. İsa Mesih günahsızdı. Hiç kimseye zarar vermiyordu ve aynı zamanda günahtan arı birisiydi. Bu kusursuz kişi bizler için çarmıh üzerinde günah olacaktı. Onu çarmıha çaktıklarında Romalı askerlerin çaktığı çivilerden daha çok acı veren bir şey vardı. Senin ve benim günahım. Çarmıhta bizim günahlarımızı yüklendi. Mecazi anlamda göremeyiz bunu. Gerçekten gerçek dünyada hissedilir şekilde ve sonsuzlukta değerlendirilir biçimde günahlarımızı yüklendi. O günahlar onun üzerine yükletildiği zaman onun hissettiği dehşeti biz hiçbir zaman tahmin edemeyiz. Tümden kutsal olan bu kişinin tecrübesinde en korkunç bir şeydi bu. Dikkatinizi şu noktaya çekeyim. İsa çarmıh ölümünden korkmuyordu. Bundan geri durmak istemiyordu ama günahlardan geri durmak istedi. Bu nedenle bu bardak, yani bu kase benden uzaklaşsın dedi. Yine de Tanrı'nın isteği olsun diye dua etti. Sen ve ben kardeşim, o Getsemani bahçesindeki olayları tam olarak anlayamayız. Orada yer alan olaylar bizim sınırlı mantığımızın sınırlarını aşar. Ancak bildiğimiz bir şey vardır. İsa bizi kurtarmak için verdiği savaşı orada kazandı. Eminim ki İsa çölde 40 gün 40 gece olayında olduğu gibi Getsemani'de de şeytan tarafından denendi. 42. ayette yeniden ikinci kez yanlarından ayrılıp dua etti diyor. Ey baba, bu bardaktan içmeden onun benden uzaklaştırılması olanak dışıysa istemin uygulansın diye yazar bu ayette. Rabbisa çarmıhtan kaçmak istemiyordu. Bunu kabul ediyordu. Onun amacı Baba Tanrı'nın isteğini uygulamaktı. İnsanlığında doğal olarak tüm insanların günahını kendi günahsız bedeninde taşımak istemiyordu. Bunu anlayabiliriz değil mi? Bundan bir an geri çekildi. Mümkünse olmasın dedi. Başka bir yol yok mu? Ancak bundan başka bir yol olmadığını bildiğinden hemen kabul etti. Kendisini babanın ellerine teslim etti. Çünkü babanın istemini yerine getirmek için yeryüzüne gelmişti. Bu günahlar nedeniyle babayla arası kopacaktı. Baba onu terk edecekti. Hiçbir zaman babadan ayrı kalmamıştı. Ama o anda bizim günahlarımız nedeniyle baba Tanrı'dan kopacaktı. Bunu istemiyordu. Şimdi İsa ile birlikte bulunan öğrencilere bakalım. Petrus, Yakup ve Yuhanna. İsa duasından sonra onlara geldi ve onlar ne yapıyorlar? Uyuyorlardı. İsa öğrencilerin yanına döndüğünde onları uykuda buldu. Petrus'a, nasıl oluyor da benimle birlikte bir saat olsun uyanık duramıyorsunuz dedi. Uyanık durun ve dua edin ki denenmeyesiniz. Ruh istekli ama beden güçsüzdür. Matta 26-40-41. ayetler. Uyanık durun, yani tetikte olun. Gözleriniz açık olsun anlamındadır. Neden uyanık duracaklardı? Denenmeye düşmemeleri için. Onları denenmeye sokacak olan kimdi? Şeytan elbette. Şeytan oradaydı ve İsa gözle görülmeyen bir düşman ile savaşıyordu. Bunu açıkça görebiliriz. İşte İsa bu düşmanı orada Getsemani'de yendi, ona üstün geldi. Golgota'nın zaferi aslında Getsemani'de kazanıldı. Yeniden ikinci kez yanlarından ayrılıp dua etti İsa. Ey baba, bu kaseden içmeden onun benden uzaklaştırılması olanak dışıysa istemin uygulansın. 42. ayet. Ne yapıyor İsa Mesih? Kendisini babanın isteğine teslim ediyor. Bir kez daha geri geldiğinde öğrencileri yine uykuda buldu. Çünkü uyku gözlerinden akıyordu. Yeniden onları bırakıp gittim. Üçüncü kez aynı sözlerle önceki gibi dua etti. Sonra yine öğrencilerin yanına döndü. Derin uykuda mısınız? Hala dinleniyor musunuz dedi. İşte saat geldi. İnsanoğlu günahların eline veriliyor. Matta 26-43-45 ayetler arası. Derin uykuda mısınız? Hala dinleniyor musunuz? Bu soruyu sorduktan sonra hemen işte saat geldi diye konuşmadı İsa. Aradan biraz zaman geçtikten sonra insanoğlunun günahlıların eline verileceğini söyledi. İsa onların bu yorgunluğunu biliyordu. Sadece fiziksel bir yorgunluk değildi bu. Ruhsal bir savaş süre gitmekteydi. Yine de İsa onların fiziksel açıdan dinlenmeye ihtiyaçları olduğunu biliyordu ve buna izin verdi. Onlar biraz uyuduktan sonra onlara konuştu. Kalkın gidelim. Bakın beni ele veren yaklaştı. O daha sözünü bitirmeden 12'lerden biri olan Yahuda geldi. Yanında kılıçlarla, sopalarla silahlanmış büyük bir topluluk vardı. Bunları başkahinlerle halkın ihtiyarları göndermişti. Matta 26-46-47. ayetler. Sevgili dinleyicim, buradaki senaryoyu gözden kaçırmamaya dikkat etmeliyiz. Yahuda İskariyot ve İsa'nın diğer düşmanları onda doğaüstü güç bulunduğunu iyi biliyorlardı. Buna tanık olmuşlardı. Aynı zamanda İsa'nın bu gücü her an kullanabileceğini de biliyorlardı. Onu tutuklamaya gelirken her önlemi alıyorlar. Bir sürü insanla ve silahlanmış biçimde ona geliyorlar. Belki de onu tutuklamak için tüm muhafız askerlerini oraya getirmişlerdi. Pilatus Yeruşalim'de kalmayı hiç sevmezdi ve ancak önemli bayramlarda oraya gelirdi. Bir isyan çıkar korkusuyla beraberinde bir sürü muhafız askeri de getirirdi. Daha önce dediğim gibi Yahudilerin bayramlarında bir baş kaldırı olayı her zaman mümkündü. 48. ayette şöyle okuyoruz. İsa'yı ele veren onlara bir işaret vererek kim öpersem aradığınız odur dedi. Onu tutuklayın. İnsanlık tarihinin en kötü öpücüğüydü bu. Bundan daha kalleş, daha aşağılık bir öpücük tarihte kaydedilmedi. Yahuda hiç duraksamadan İsa'nın yanına gitti. Selam ey Rabbi sözleriyle özlem çekercesine onu öptü. İsa ona, arkadaş seni buraya getiren neyse onu yap dedi. Bunun üzerine yaklaşıp İsa'yı yakaladılar ve tutukladılar. Matta 26-49-50. ayetler. O günlerde ve günümüzde de öpücük bazen dostluğun ve kabulün, bazen de reddedilişin simgesi olabilir. Burada anlatılan olayda Yahuda İsa'yı ele veren öpücüğü İsa'nın yanağına kondurdu. İnsanlığın en aşağılık bir hareketiydi bu. Bazıları diyorlar ki Yahuda'nın kaderi buymuş, istese de istemese de İsa'yı ele vermeliymiş. Böyle olsaydı o zaman Yahuda'ya bir insan olarak değil bir robot olarak bakmalıydık. Oysa Yahuda İsa'yı ele vermek için kendi iradesini kullanarak karar verdi ve her an bu kararından vazgeçebilirdi. Belki de ama Yahuda'nın böyle davranacağı eski antlaşma yazılarında peygamberlik sözüyle bildirilmedi mi diye soracaksınız. Evet, bu olay eski antlaşma yazılarında peygamberlik sözüyle önceden bildirildi. Ve Rab İsa Mesih Yahuda'nın bu biçimde davranacağını biliyordu. Ancak şunu söyleyebiliriz. Yahuda İsa'yı ele verince Değerli dostum, peygamberlik sözü gerçekleşti. Ama bundan sonra Yahuda'nın tövbe etmesini engelleyen hiçbir şey yoktu. İsa, Yahuda'nın tövbe edip onu kabul edebilmesi için ona bir fırsat daha verdi. İsa'yı ele veren o yakıcı öpücükten sonra bile ise ona arkadaş diye hitap etti. Daha sonra Yahuda, İsa'yı ele vermek için kendisine verilen paraları tapınağın içine fırlatmak amacıyla gittiğinde bile orada tövbe edebilirdi. Kahinler tutuklu İsa'yı Pilatus'un huzuruna götürürlerken Yahuda oradaydı ve o an tövbe edebilirdi. Ama bunu yapmadı. Bakın, Petros da Rabbi inkar etti ama daha sonra tövbe etti ve İsa onu kabul etti. Eğer Yahuda da tövbe etseydi, Rabbimiz onu da kabul edecekti. İsa'nın ayaklarına kapanıp, "Rab, beni bağışla, ne yaptığımı bilmiyordum, tövbe ediyorum" diyebilirdi Yahuda. Böyle yapsaydı, az önce de vurguladığım gibi, Rabbi İsa Mesih onu bağışlardı. Ama bunu yapmadı. O zaman İsa ile birlikte bulunanlardan biri hemen kılıcına sarıldı, başkehinin kölesine vurduğu gibi onun kulağını kesti. Kılıç sallayan bu adamın kim olduğunu herhalde tahmin ettiniz. Bu Simon Petrus'tu. Petrus her zaman olduğu gibi kendisini göstermeye çalışıyordu. Daha önce İsa'yı koruyacağı konusunda efendisine söz vermişti. İsa ona ne demişti? "O akşam beni 3 kere inkar edeceksin" demişti. Petrus ise bunu yapmamaya kararlıydı. Bir yerden bir kılıç buldu ve efendisini korumaya çalıştı. Petrus bir balıkçıydı, asker değildi. Petrus, bu kölenin kulağını kestiğinde aslında bu zavallı kölenin kellesini, başını hedef almıştı. Onun ne kadar acemi bir silahşör olduğunu buradan görebiliriz. Az kaldı kılıç adama dokunmayacaktı bile. İsa ona, "Kılıcını kınına koy" dedi. "Çünkü kılıç tutan herkes kılıçla yok olacaktır. Ne sanıyorsun? Yakarsam babam bana hemen 12 lejyondan çok melek sağlamaz mı sanıyorsun?" Matta 26, 52-53 ayetler arası. Başka bir deyişle ise Petrus'a, "Dostum, senin kılıcına benim ihtiyacım yoktur. Ben bu din önderleriyle savaşmaya gelmedim. Ben bir ordu kurmaya, savaş yapmaya gelmedim. Ben dünyanın günahları için ölmeye geldim. Benim hedefim budur" diyordu. Ama bunun böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelirdi? Matta 26-54. Görüyor musunuz? Rabbimiz burada kutsal yazılarda verilen peygamberlik sözlerini yerine getiriyor. Matta bunu bize açıkça bildiriyor. Sonra İsa topluluğa şöyle dedi. "Beni yakalamak için eşkıyaya karşı çıkarcasına kılıçlarla, sopalarla gelmek mi gerekirdi? Her gün tapınakta oturup öğretiyordum. Beni tutuklamadınız." 55. ayet. Daha önce ise "benim saatim gelmedi" demişti. Ama şimdi görüyoruz ki onun saati geldi. Bütün bunlar peygamberlerin kutsal yazıları yerine gelsin diye oldu. Bunun üzerine öğrencilerin tümü onu bırakıp kaçtılar diyor Matta 26 ayet 56'da. Durumun böyle gelişeceğini İsa zaten önceden bildirmişti. Şimdi öğrencilerin hepsi onu terk etti. İsa'yı tutuklayanlar onu başkehin Kayafas'a götürdüler. Dinsel yorumcularla ihtiyarlar orada toplanmıştı diyor 57. ayette. Daha sonra göreceğiz ki bütün bu olayların gerisinde Kayafas'ın kaynatası bulunuyordu. İlk suçlamanın yapılabilmesi için İsa'yı başkahin Kayafas'a götürdüler. Neden? Çünkü Yahudi din önderleri gidip Romalılardan İsa'nın idamını isteyecekler. İdam için bir gerekçe bulmalıydılar. Ertesi gün Pilatus'un önünde İsa'yı suçlayabilmeler için bir gerekçeye ihtiyaçları vardı. Petros onları gerilerden başkahinin avlusuna dek izledi ve sonucu görmek için içeri girip kolcularla bir arada oturdu diyor Matta 26 ayet 58'de. Şimdi Petrus uzaktan izliyordu İsa'yı. İsa'yı uzaktan izlemek değerli dostum her birimiz için tehlikeli bir şeydir. Yuhanna 18'de görüyoruz ki Petrus ancak Yuhanna'nın yardımıyla başkahinin avlusuna girebildi. Orada İsa'nın sonunun nasıl geleceğini görmek için bekledi. biraz sonra aynı yerde İsa'yı 3 kere inkar edecektir. Baş kahinlerle tüm kurul İsa'yı ölüm yargısına çarptırmayı amaçlayarak ona karşı yalancı tanıklar arıyordu. Bir sürü yalancı tanığın ortaya atılmasına karşın aradıkları gibi birini bulamadılar. Sonunda iki kişi gelip tanıklık etti diyor Matta 26-59-60 ayetlerde. Yahudi din önderleri İsa'yı hiçbir konuda suçlayamazdı. Yalancı tanıklar bulmak zorundaydılar. Bunun da zor tarafı vardı. Olur olmaz kişi yalan tanıklık veremezdi. Sorgulama sırasında yalanından vazgeçmeyen birisini bulmalıydılar. Pilatus kolayca inanan birisi değildi. Sorular soracaktı ve daha sonra göreceğiz ki bu soruları soracaktır. Sonunda iki yalancı tanık buldular. Şöyle tanıklık ettiler. Bu adam ben Tanrı'nın tapınağını yıkar ve 3 günde yeniden kurarım dedi. 61. ayet. Yuhanna'nın kaleme aldığı müjde yazısında İsa'nın öğrencileri bile onun ben Tanrı'nın tapınağını yıkar ve 3 günde yeniden kurarım sözünü yanlış anlamışlardı. Onlar bile bu sözü ancak İsa ölümden dirildikten sonra anladılar. Anladığımız kadarıyla yalancı tanık İsa bu ifadeyi dile getirirken oradaymış. Ama bundan emin olamayız çünkü adam yalan söylüyordu. Fark ettiyseniz tanıklar İsa'nın sözlerini yanlış yansıtmışlardı. Başkahin ayağa kalkıp İsa'ya bu adamların seni suçlamasına karşı neden bir yanıt vermiyorsun diye sordu 62. ayet. Başkahin İsa'dan bir cevap almak istiyordu. Yahudilerin yüksek kurulu İsa'yı belli bir suçtan dolayı yargılamadılar. Söz konusu suç o kadar saçma bir şey ki Rabbimiz buna cevap vermek istemiyordu. Ama İsa tek söz söylemedi. Başkahin ona diri olan Tanrı adına seni ant içmeye çağırıyorum dedi. Bize söyle sen Tanrı'nın oğlu Mesih misin? 63. ayet. Şimdi ise başkahin İsa'nın ant içmesini istiyor ve ona soruyor. Sen Tanrı'nın oğlu Mesih misin? Bu soruya karşın İsa şöyle dedi. Söylediğin gibidir. Ama size diyorum ki bundan sonra insanoğlunun Tanrı gücünün sağında oturur ve göğün bulutları üstünde gelirken göreceksiniz. Matta 26 ayet 64. İsa onların kendi ağızlarıyla bu gerçeği dile getirdiklerini söyledi. Burada İsa Tanrı'nın oğlu Mesih olduğunu kabul ediyor. Bir yorumcu diyor ki İsa burada kendisine verilen ünvanlardan en üstün olanını kabul etti. Eski antlaşma yazılarında peygamberler bu ünvanı Tanrı için kullandılar. İlahi oluşunun güçlü ifadesiydi bu. İnsanoğlunu Tanrı gücünün sağında oturur ve göğün bulutları üstünde gelirken göreceksiniz dediğinde bundan daha üstün bir ünvanı kendi şahsı için kullanamazdı. Bunun üzerine başkahin giysilerini yırtarak bağırdı. Sövüyor. Bundan böyle tanıklara ne gerek var? İşte sövdüğünü işittiniz. 65. ayet. Başkahinin giysilerini yırtması büyük bir üzüntüyü dile getirirdi. İsa'nın Tanrı'ya hakaret ettiğini iddia ederek bunu yaptı. Şimdi İsa'yı yargılayabilecek bir suç bulduklarını sanıyorlar. Yargınız nedir? Oradakiler ona ölüm yargısı yaraşır diye yanıtladılar. O zaman onun yüzüne tükürdüler. İsa'yı yumrukladılar. Bazıları da onu tokatlayarak bize peygamberlikte bulun bakalım. Ey Mesih dediler. Kimdir sana vuran? 66-68 ayetler arası. İsa'dan gerçek nefret ediyorlardı. Burada İsa'nın iyiliğine, doğruluğuna, kutsallığına ve sırf Tanrı oluşuna karşı insan yüreğinin ne kadar düşmanlık beslediğini görebiliyoruz. Dostum, biz sadece eski benliğimize sahip olarak yaşasaydık, Tanrı'yı tahtından indirmeye çalışırdık. Bugün insanlar Tanrı'nın var olduğunu bile kabul etmek istemiyorlar. Tanrı ölüdür diyorlar. Onun adı geçtiği zaman küfrediyorlar. Neden? Çünkü Tanrı'yı ortadan kaldırmak istiyorlar. Onu tahtından indirmek amacındadırlar. İnsanın doğal yüreği Tanrı'dan nefret eder. Burada Yahudilerin yüksek kurulunda İsa'nın yüzüne tokat attılar, yüzüne tükürdüler, yumrukladılar ve İsa ile alay ettiler. Onu tokatlayarak bize peygamberlikte bulun bakalım ey Mesih dediler. Onunla oyun oynuyorlardı. Kör ebe oyunu. İsa'nın gözlerini bağlayıp ona yumruk atıyorlar ve sonra sana vuran kim diye alay ediyorlar. İsa onu yumruklayanın kim olduğunu söyleseydi bile vurmaya devam edeceklerdi. Petros dışarıda avluda oturuyordu. Kendisine yaklaşan bir hizmetçi kız, sen de Galileli İsa ile birlikteydin dedi. Ama Petros herkesin önünde bunu inkar etti. Ne demek istediğini bilmiyorum dedi. Kapının önüne çıkınca onu başka bir hizmetçi kız gördü ve orada bulunanlara bu adam Nasıralı İsa ile birlikteydi dedi. Ama Petros bu kez yemin ederek ben onu tanımam diye yeniden inkar etti. Az sonra orada oturanlar yaklaşıp Petros'a gerçekten sen de onlardan birisin dediler. Baksana söyleyiş biçimin bile seni ele veriyor. Galile'de oturanların şüvesi belliydi. Petrus bu şüveyle konuşuyordu. Bunun üzerine Petrus o adamı tanımıyorum diye ilenmeye ve ant içmeye başladı ve o anda horuz öttü diyor Matta 26:74'te. Zavallı Petrus. Ne kadar zayıf bir karaktere sahip olduğunu şimdi görmeye başlıyordu. Ancak unutmayalım ki Rabbimiz Petrus imanını yitirmesin diye Petrus için dua etmişti. Petros, İsa'nın ne dediğini hatırladı. Horoz ötmeden önce beni 3 kere inkar edeceksin. Ve Petros dışarıya çıkıp acı acı ağladı. Matta 26, ayet 75. Değerli dostum, Simon Petros yanlış bir yerdeydi. Orada kolayca ayartılabilirdi ve ayartıldı da. Yani Petros o avluda olmamalıydı. Bu şekilde İsa'yı inkar etmiş olması aşağılık bir şeydi ve bahane bile bulamazdı. Ancak unutmayalım ki Petros daha sonra bu hareketinden dolayı pişmanlık gözyaşları döktü ve tövbe etti. Rab İsa'ya döndü. Rab İsa'yı gerçekten seviyordu ve zayıf bir anında düştü. Daha sonra Elçilerin İşleri kitabında göreceğiz ki Rab İsa Petros'a önemli bir görev verecektir. Pentekost gününde İlk vaazı Petros verdi ve biliyor musunuz? Bu onun için bir ayrıcalıktı ve bu vaazından sonra 3000 kişi İsa Mesih'te kurtuluş buldular. Yani tövbe ettiler ve İsa Mesih'e iman ettiler.